Ayrım 34, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 453. 10 Haziran Çarşamba günü Doktor Kurt Wallander'e hastalık izni verdi. Wallander'i içine kapanık ve son derece gergin bulan doktora göre hastanın kafası karışık olduğundan kendisini üzen şeyin ne olduğunu bilemiyordu. Karabasanlardan, uykusuzluktan, mide ağrılarından, kalbinin duracağını düşündüğünden, yaşadığı panik ataklardan, bir başka deyişle insanı sinir krizinin eşiğine getiren stresin en bilinen belirtilerinden söz etmişti. Bu noktada Wallander'in gün aşırı doktoru görmesi gerekiyordu. Semptomları her defasında değişiyor ve doktoru her gördüğünde hangisinin daha kötü olduğuna ilişkin farklı görüşler ileri sürüyordu. Her şey ani ağlama krizleriyle başlamıştı. Durumun ciddiyetini gören ve sonunda çok ağır bir depresyon geçirdiğini gören doktor, Wallander'e hastalık izni vermiş ve antidepresan ilaçlar yazmıştı. Kısa bir zaman önce bir insanı öldürmüş, bir diğerinin de canlı canlı yanmasına neden olmuştu. Kızına kaçması için yardım ederken ölen bir başka kadının sorumluluğunu da üstünden atamamıştı. Ama her şeyin ötesinde en çok Victor Mabaja'nın ölümüne üzülüyor ve bu konuda kendini suçlayıp duruyordu. Konovalenko'nun ölümüyle oluşan tepki doğaldı. Artık izi sürülecek birileri kalmamıştı. Depresyonun başlangıcında Wallander'in üstündeki baskılar çok yoğundu. Ama zamanla bu baskılar ortadan kalkıyordu. Evini düzene koymaya artık zamanı olacaktı. Birkaç ay sonra iş arkadaşları Wallander'in işe geri gelmeyeceğini düşünmeye başlamışlardı. Wallander'in Danimarka'ya, Karayip Adaları'na gittiğine ilişkin haberler karakola gelmeye başladığında bazı arkadaşları onun erken emekli olacağını düşünmeye başlamıştı. Bu düşünce arkadaşlarını üzmüştü ama Wallander emekliye ayrılmadı. Aradan uzunca bir zaman geçmesine karşın yine de işinin başına döndü. Hastalık izni almasının söylendiği gün Güney Skane'de sıcak rüzgarsız bir hava vardı ve Wallander ofisinde oturuyordu. Masasını toplayıp karakoldan çıkmadan önce yapması gereken bazı bürokratik işleri vardı. Kendini bir belirsizlik duygusuna kaptırmıştı ve işe bir daha ne zaman dönebileceğini kestirmeye çalışıyordu. Evinde uykusuz geçen bir geceden sonra sabahın 6'sında işe gitmişti. Sabahın o sessiz saatlerinde Louis Ackerblom cinayetine ve ondan sonra gelişen olaylara ilişkin raporunu sonunda tamamlamıştı. Yazdıklarını okumaya başladığında bir kez daha gerçekleştirmeyi asla düşünmediği yolculuğu yineliyormuş gibi bir duyguya kapılmıştı. Raporunda bazı konuları gerçekten çok farklı bir şekilde ele almak zorunda kalmıştı. Victor Mabaja ile yaptığı işbirliğinden asla söz etmemişti. Bazı davranışlarına ilişkin yaptığı çelişkili açıklamalar beklediği gibi kuşkuyla karşılanmamıştı. Bunun bir insanı öldürdüğü için acımayla karışık bir duygudan kaynaklandığını düşünüyordu. Kalın raporu masanın üstüne koyarak pencereyi açtı. Uzaklardan bir yerden gelen bir çocuk kahkahası duydu. "Peki ama benim yaptıklarım ne olacak?" diye geçirdi içinden. "Olanları artık denetleyemediğim bir ortamda buluverdim kendimi. Bir polisin yapabileceği her hatayı yaptım ve bununla da kalmayıp kızımın yaşamını tehlikeye attım. Kızım mahzende zincire vurulduğunda yaşadığı o korkunç günlerden ötürü beni suçlamadığını söyledi. Ama bu gerçekten doğru mu? Buna nasıl inanabilirim? İleride karabasan, bunalım ve nedensiz iç sıkıntıları olarak ortaya çıkabilecek acılarına ben neden olmadım mı? Asla kaleme alamayacağım raporum aslında bu sözcüklerle başlamalı. Bugün biten diğer rapor bana hastalık izni aldırdı." Masasına geri dönüp oturdu. Gece boyunca gözünü kırpmamıştı ama yorgunluğu depresyonundan kaynaklanıyordu. Bu yorgunluğun depresyondan kaynaklandığı gerçekten doğru muydu acaba? Bundan sonra nelerin olabileceğini düşündü. Doktoru yaşadıklarıyla başa çıkabilmesi için profesyonel bir yardım alması gerektiğini vurgulamıştı. Wallander bunu mutlaka yapılması gereken bir emir olarak değerlendirmişti. İyi de doktora ne anlatacaktı? Masanın üstünde babasının düğün davetiyesi duruyordu. Davetiye geldiğinden bu yana kaç kez okuduğunu hatırlamıyordu. Babası evinin işlerini gören yardımcısıyla 10 gün sonra evleniyordu. Olayların en karışık olduğu hafta kendisini görmeye gelen kız kardeşi Christina ile bu konuyu defalarca tartışmış ve kardeşinin bu evlilik hikayesine bir son vereceğini ümit etmişti. Oysa artık babasının evleneceği açıkça ortadaydı. Babasının uzun bir zamandan beri hiç bu denli neşeli olmadığının da farkındaydı. Nikah töreninin gerçekleşeceği stüdyonun arka bölümündeki büyük perdeyi her zamanki gibi yine aynı desenleriyle boyamıştı. Bunun babasının diğer tablolarından tek farkı hepsinden çok daha büyük olmasıydı. Wallander babasının nişanlısı Gertrude'la da konuşmuştu. Aslında o da Wallander'le konuşmak istiyordu. Ve Wallander bu konuşma sırasında Gertrude'un babasına karşı büyük bir sevgi beslediğine tanık olmuştu. Bundan çok etkilenmiş ve babasıyla evleneceğine çok sevindiğini söylemişti. Kızı bir hafta önce Stockholm'e dönmüştü. Düğünde bulunacak, sonra da oradan İtalya'ya gidecekti. Bu da Wallander'e eski yalnızlığını bir kez daha hatırlatmıştı. Başını nereye çevirirse çevirsin karşısına yoğun bir boşluk çıkıyordu. Konovalenko'nun öldüğü akşam Stenwieden'in evine gitmiş ve arkadaşının neredeyse tüm viskisini bitirmişti. Sarhoş olduktan sonra da moralini bozan çaresizlikten ve yalnızlıktan söz etmeye başlamıştı. Stenwieden ara sıra ahırda çalışan kızlarla yatağa girmesine karşın Wallander onunla aynı kaderi paylaştığını düşünüyordu. Wallander uzun bir aradan sonra yeniden görüşmeye başladı Stenwieden'la, bu kez hiç kopmamaları gerektiğine inanıyordu. Elbette gençlik yıllarında paylaştıkları dostluğun aynısını yaşayamayacaklardı. O dostluğun bir daha asla geri gelmeyeceğini ve yeniden aynı şekilde oluşmayacağını biliyordu. Kapının vurulmasıyla birlikte kendine geldi. Şaşırmıştı. Karakolda geçirdiği son günlerde insanlarla birlikte olmamaya özen gösteriyordu. Kapı açıldı ve Svedberg çekingen bir tavırla başını uzattı. ''Bir süre burada olmayacağını duydum.'' dedi. Wallander arkadaşına buruk bir ifadeyle baktı. ''Öyle gerekiyormuş.'' dedi burnunu silerek. Svedberg arkadaşının bir hayli duygusal olduğunu fark ederek konuyu değiştirdi. ''Louis Akerblom'un evindeki çekmecenin içinde bulduğun kelepçeleri hatırlıyor musun?'' diye sordu. Wallander evet dercesine başını salladı. Ona göre o kelepçeler herkesin karakterindeki gizemli yanı simgeliyordu. Daha geçen gün kendi kelepçelerinin nerede olduğunu düşünmüştü. ''Dün evde dolabımı temizliyordum.'' dedi Svedberg. ''Atmaya karar verdiğim birçok dergi vardı. Ama nedense atmaya kıyamadım ve oturup karıştırmaya başladım. Son 30 yılı kapsayan sahne sanatçılarına ilişkin bir yazı gözüme ilişti. Houdini'nin oğlu diye tanınan bir sihirbazın resmi de vardı. Adamın gerçek adı Davidson'muş ve kapalı metal kutularla kelepçeleri açabiliyormuş ama sonra mesleğini bırakmış. Neden bırakmış biliyor musun?'' Wallander başını salladı. ''Işığı görmüş ve yeniden iyi bir Hristiyan olmaya karar vermiş. Hangi mezhebe katılmış dersin?'' Wallander düşünceli bir tavırla Metodistlere diye karşılık verdi. ''Evet, yazıyı baştan sona okudum. Sonunda adam evlenip çoluk çocuğa karışmış. Kızlarından birinin adı Louis'miş. Bu Louis Davidson daha sonra Robert Akerblom adında bir adamla evlenmiş.'' ''Kelepçeler,'' dedi Wallander düşünceli bir sesle. ''Babasından kalan bir anı,'' dedi Svedberg. ''Her şey bu denli basit işte. Ne düşündüğünü bilmiyorum ama kelepçeleri bulduğunda kafamın içinden geçenleri çocukların önünde yinelemek istemediğim bazı şeyler düşündüğümü itiraf etmeliyim.'' ''Ben de,'' diye onayladı Wallander. Svedberg ayağa kalktı, kapının önünde durdu. Başını çevirip arkadaşına baktı. ''Bir şey daha var,'' dedi. ''Peter Hanson'u hatırlıyor musun? Şöhürsüzü mü?'' ''Evet, ona senin evinden çalınan malların piyasada satılıp satılmamasıyla ilgilenmesini söylediğimi belki hatırlıyorsun. Dün beni aradı. Eşyalarının çoğunu bulamamış ama senin olduğunu söylediği bir CD'yi bulduğunu ileri sürüyor.''
''Hangisi olduğunu söyledi mi?''
''Bir yere yazmıştım,'' dedi Svedberg ceplerini karıştırarak. Küçük kağıt parçasını bulup çıkardı. ''Rigoletto'' diye okudu kağıttan. ''Verdi.'' Wallander gülümsedi. ''Onu özlemişim,'' dedi. ''Peter Hanson'a saygılarımı ve teşekkürlerimi ilet.''
''O bir hırsız,'' dedi Svedberg. ''Onun gibi insanlara teşekkür etmemelisin.''
Svedberg gülerek odadan çıktı. Wallander işlerini bitirmek için çalışmaya başladı. Saat 11 olmuştu. Her şeyi 12'ye değin bitirmek istiyordu. Telefon çaldı. Önce açmamayı düşündü ama sonra açtı.
''Bir bey müfettiş Wallander'le görüşmek istiyor,'' dedi Wallander'in tanımadığı bir kadın sesi. Tatile çıkan Ebba'nın yerine gelen memur olmalı diye geçirdiği içinden.
''Başkasıyla görüşsün,'' dedi Wallander. ''Kimseyle konuşacak halde değilim.''
Sizinle görüşmek konusunda çok ısrar ediyor dedi görevli. Baş müfettiş Wallander'le görüşme konusunda direniyor. Çok önemli olduğunu ileri sürüyor. Danimarkalıymış.
Danimarkalı mı diye sordu Wallander. Şaşırmıştı. Ne hakkında görüşecekmiş?
Bir Afrikalıyla ilgiliymiş.
Wallander bir an düşündü. Odama gönder dedi sonra da.
Wallander'in ofisinden içeri giren adam Dragor'dan geldiğini ve adının Paul Jorgensen olduğunu söyledi. Oldukça uzun boylu ve yapalıydı. El sıkıştılar. Wallander ona oturmasını söyledi. Jorgensen oturup bir puro yaktı. Wallander pencerenin açık olmasından memnundu. Çekmecelerini karıştırarak bir küllük buldu.
''Size söylemek istediğim bir şey var.'' dedi Jorgensen. ''Ama söylesem mi diye hala kararsızım.''
Wallander kaşlarını hayretle kaldırdı. ''Buraya gelmeden önce kararını vermen gerekirdi.'' dedi. Olağan koşullarda böylesi bir davranışa sinirlenirdi. Oysa sesinin hiç de sinirli çıkmadığını fark etti.
''Bu senin yasaları biraz çiğneyip çiğnemeyeceğine bağlı.'' dedi Jorgensen.
Wallander adamın kendisiyle dalga geçip geçmediğini anlamaya çalıştı. Eğer niyeti öyleyse bunu yapmak için kötü bir zaman seçmişti. Adamı bir an önce başından savmaya karar verdi.
''Bir Afrikalı hakkında önemli bir şey söylemek istiyormuşsun.'' dedi. ''Eğer dediğin gibi gerçekten de önemliyse o zaman belki yasaları biraz delebilirim. Ama bu konuda söz vermiyorum. Kararını kendin vermelisin ve bunu da hemen şimdi yapmalısın.''
Jorgensen gözlerini kısarak Wallander'e prosunun dumanları arasından baktı.
''Peki.''
''Dinliyorum.'' dedi Wallander.
''Ben Dragor'da balıkçılık yapıyorum. Balıkçı teknemin, evimin ve akşamları içtiğim bir iki biranın parasını ödeyebilecek kadar kazanıyorum. Ama insanın karşısına daha fazla kazanma fırsatı çıkarsa elbette bunu geri çevirmez. Cep harçlığımı çıkarmak için ara sıra turistleri de gezdiririm. Bazen de birilerini İsveç'ten çıkarmam istenir.'' Bu sık olmaz. Yılda bir ya da iki kez böylesi fırsatlar karşıma çıkar. Genellikle feribotu kaçıranlar tekneyle karşı kıyıya geçmek isterler. Birkaç hafta önce bir gün öğleden sonra Limham'da gittim. Teknemde yalnızca bir tek yolcu vardı.
Wallander'den bir tepki beklercesine konuşmasına ara verdi. Ama Wallander bir şey söylemedi. Yalnızca başını sallamakla yetindi.
''Yolcum bir zenciydi.'' diye sürdürdü konuşmasını Jorgensen. ''Yalnızca İngilizce konuşuyordu. Çok kibardı. Yolculuk boyunca dümenin yanında durdu. Bu yolculuğun özel bir yanı daha vardı. Önceden haber verilmişti. Danimarka dilini çok iyi bilen o İngiliz bir sabah iskeleye geldi ve bana bir tek yolcuyla kısa bir yolculuk yapıp yapamayacağımı sordu. Bu işin altında önemli bir şeyler olduğundan kuşkulandığım için adamdan oldukça yüksek bir fiyat istedim.'' 5.000 kron istedim. Ama adam umursamadan elini cebine atıp 5.000 kronu anında ödedi.
Anlatılanlar Wallander'in ilgisini çekmişti. Bir an için her şeyi unutarak kendini Jorgensen'un anlattıklarına kaptırdı. Başıyla devam etmesini işaret etti.
''Çok küçük yaşlardan beri denizdeyim.'' dedi Jorgensen. ''İngilizcem fena değildir. İsveç'e neden gittiğini sordum adama. Arkadaşlarını görmeye gittiğini söyledi.'' Ne kadar kalacağını sordum, en geç bir ay içinde Afrika'ya döneceğini söyledi. Garip bir şeylerin döndüğünü hissettim. Belki de İsveç'e yasa dışı yollardan girmeye çalışıyordu. Tüm bunlar bir süre önce olduğundan artık bunları kanıtlamanın yolu yok tabii.
Wallander elini kaldırdı. Haydi biraz daha derine inelim dedi. Bu hangi gün olmuştu? Jorgensen öne doğru uzanarak Wallander'in masasındaki takvime baktı.
13 Mayıs çarşamba dedi. Akşamüstü 6 civarında.
Uyuyor diye geçirdiği içinden Wallander. Bu Victor Mabaşa'nın yerine gönderilen adam olmalıydı. Yaklaşık bir ay kalacağını mı söylemişti?
Öyle galiba.
Galiba mı?
Hayır hayır eminim.
Devam et dedi Wallander. Ayrıntıları anlatmayı da unutma.
Havadan sudan sohbet ettik dedi Jorgensen. Dostça bir yaklaşımı vardı. Ama aynı zamanda da tetikteymiş gibi bir izlenim veriyordu. Limham'da vardık, demir attım ve Afrikalı kıyıya çıktı. Ücretimi daha önceden aldığım için hemen geriye döndüm. Geçen gün eski bir İsveç akşam gazetesi elime geçmeseydi bunları hatırlamayacaktım bile. Gazetenin birinci sayfasında yayınlanan resmi bir yerlerden hatırlıyordum. Polisle silahlı çatışmaya giren adamın resmi.
Bir an için sustu.
Resmin yanında senin de bir fotoğrafın vardı.
Wallander yanıtı bilmesine karşın, ''Hangi günün gazetesiydi?'' diye sordu.
Galiba perşembenindi dedi Jorgenson duraksayarak. Ya da 14 Mayıs'ın olabilir.
Devam et dedi Wallander. Gerekirse buna sonra döneriz.
Resmi hatırladım dedi Jorgenson. Ama nereden hatırladığımı düne kadar çıkaramamıştım. O Afrikalıyı Limham'da kıyıda bıraktığımda onu bekleyen son derece iri yarı bir adam vardı. Sanki görünmek istemiyor gibi bir hali vardı adamın. Olayları yeniden gözden geçirdim ve önemli olabileceğini düşünerek buraya geldim.
Doğru olanı yapmışsın dedi Wallander. İsveç'e yasa dışı yollardan giren birine yardım ettiğin gerçeğini göz ardı edeceğim. Ama bu olayla senin gerçekten de başka bir ilişkin yoksa tabii.
Elbette yok dedi Jorgenson.
Bana şu Afrikalıyı anlat dedi Wallander.
Yaklaşık 30 yaşlarındaydı. İri yapılı, güçlü ve uysal.
Başka?
Hatırlamıyorum.
Wallander kalemini masanın üstüne koydu.
Buraya gelmekle doğru olanı yaptın dedi.
Jorgenson önemli olup olmadığını bilmiyordum diye karşılık verdi.
Hem de çok önemli dedi Wallander. Ayağa kalktı.
Buraya gelip bunları bana anlattığın için teşekkür ederim.
Önemli değil dedi Jorgenson giderken.
Wallander Güney Afrika'ya Telex'e gönderdiği raporun kopyasına bir göz attı. Bir an düşündü sonra da Stockholm'daki İsveç Interpol'üne telefon etti.
Yistat'tan baş müfettiş Wallander dedi telefona yanıt verildiğinde. 23 Mayıs Cumartesi günü Güney Afrika Interpol'üne bir telex yollamıştım. Buna yanıt verilip verilmediğini öğrenmek istiyorum.
Eğer verilmiş olsaydı mutlaka haberiniz olurdu dedi görevli.
Emin olmak için lütfen bir bakın diye rica etti Wallander. Birkaç dakika sonra görevli telefona geldi.
Bir sayfalık telex mesajı 23 Mayıs akşamı Johannesburg'daki Interpol'e ulaştırılmış. Alındı onayının dışında bir yanıt verilmemiş.
Wallander kaşlarını çattı.
Bir sayfa mı dedi? Ben iki sayfa göndermiştim.
Kopyası şu anda yanımda. Galiba hepsi gönderilememiş.
Wallander masanın üstünde duran kendi kopyasına baktı. Eğer söylendiği gibi mesajın yalnızca birinci sayfası gönderildiyse, Güney Afrika polisi Victor Mabasha'nın öldüğünü ve yerine başka birinin gönderileceğini öğrenememişti. Ayrıca suikast girişiminin Sikoziti Siki'nin Jorgenson'a en geç bir ay sonra döneceğini söylediği 12 Haziran'da olabileceği de Güney Afrikalı yetkililer tarafından varsayılabilirdi. Wallander bunun neden olabileceği karışıklıkları tahmin edebiliyordu. Güney Afrika polisi ölü bir adamı arayıp duracaktı. O gün 11 Haziran Perşembeydi ve suikast büyük bir olasılıkla 12 Haziran günü gerçekleşecekti. Yani ertesi gün.
''Böyle bir şey nasıl olabilir?'' diye haykırdı Ahize'ye. ''Mesajımın nasıl olur da yalnızca yarısını gönderirsiniz?''
''Bilmiyorum.'' diye karşılık verdi görevli. ''Bundan sorumlu olan kişiyle konuşsanız daha iyi olacak.''
''Başka zaman konuşurum.'' dedi Wallander. ''Hemen şimdi mesajı yeniden gönderiyorum ve bunun derhal Johannesburg'a ulaşması gerekiyor.''
''Biz her şeyi anında göndeririz.''
Wallander öfkeyle telefonu kapattı. Böylesi bir beceriksizliği anlamakta zorlanıyordu. Bir tepki göstermek yerine daktilosuna temiz bir kağıt koydu ve kısa bir not yazmaya başladı. Victor Mabasha artık hayatta değil. Onun yerine Sikozi Tsiki adında birini arayın. 30 yaşlarında yapılı biri. Bu en son ve güncel mesajdır. Victor Mabasha'nın hayatta olmadığını bir kez daha yineliyorum. Büyük bir olasılıkla Sikozi Tsiki onun yerini aldı. Elimizde resmi yok. Parmak izleri araştırılıyor. Notunu imzaladıktan sonra danışmaya götürdü.
''Bunun derhal Stockholm'daki Interpol merkezine gönderilmesi gerekiyor.'' dedi. Danışmadaki görevliyi tanımıyordu.
Görevlinin yanında durarak mesajı göndermesini izledi. Sonra da ofisine geri döndü. Çok geç kalınmış olabileceğinden korkuyordu. Eğer hastalık izni almamış olsaydı telex mesajını yarım göndermekten kimin sorumlu olduğunun derhal araştırılmasını isterdi. Ama artık buna ayıracak zamanı yoktu. Masasının üstündeki kağıtları temizlemeyi sürdürdü. İşi bittiğinde saat 1'e geliyordu. Masasını temizlemişti. Arkasına bakmadan ofisinden çıktı ve kapıyı kapattı. Holde kimseler yoktu. Karakoldan danışmadaki görevlinin dışında kimselere görünmeden dışarı çıktı. Yapması gereken bir tek şey kalmıştı. Onu da yaptıktan sonra işleri bitmiş olacaktı. Yokuşu çıktı, hastanenin önünden geçti ve sola döndü. Yürürken sürekli olarak herkesin kendisine baktığını sanıyordu. Elinden geldiğince dikkatleri üstüne çekmemeye çalıştı. Meydana geldiğinde bir gözlükçüye girerek güneş gözlüğü satın aldı. Sonra da Hamgatan'ı geçip Österled yolundaki köprüden geçerek dokların bulunduğu yere geldi.
Burada yazları açık olan bir kafe vardı. Yaklaşık bir yıl önce bu kafede Riga'daki Bayiba Liepa'ya bir mektup yazmıştı. Ama mektubu postalamamıştı. İskelede yürümüş ve mektubu yırtıp suya atmıştı. Oysa şimdi genç kadına bir mektup daha yazmak istiyordu ve bunu kesinlikle postalayacaktı. Ceketinin cebinde mektup kağıdıyla pul yapıştırılmış bir zarf vardı. Gölgelik bir köşeye oturarak kahve ısmarladı ve bir yıl öncesini düşündü. O günlerde de içi çok sıkılıyordu. Ama şimdiki sıkıntıyla o günlerdeki sıkıntısını kıyaslamak olanaksızdı. Aklına gelenleri belli bir sıra gözetmeksizin yazmaya başladı. Oturduğu kafeyi, havayı, denizden geçen yeşil balık ağlı tekneyi anlatmaya koyuldu. Deniz havasını betimlemeye çalıştı. Sonra da duygularını yazmaya başladı. İngilizce'de doğru sözcükleri bulmakta zaman zaman güçlük çekiyordu. Ama yine de yazmayı sürdürdü. Belirsiz bir süre için kendisine verilen hastalık izninden ve eski işine geri dönüp dönmeyeceğine henüz karar vermediğinden söz etti. ''Bu benim son görevim de olabilir.'' diye yazdı. ''Üstelik bu görevi başarıyla tamamladım. Seçtiğim bu mesleğin bana uygun olmadığını düşünmeye başladım. Oysa uzunca bir süre bunun tersinin doğru olduğuna inanmıştım. Ama artık emin değilim.'' Yazdıklarını okudu. Okudukları kendisine belirsiz ve karışık gelmişti. Ama yeniden yazmak istemediğinden kağıdı katladı, zarfa koyup yapıştırdı ve garsonu çağırarak hesabı istedi. Yakındaki marinada postane vardı. Postaneye giderek mektubu attı. Sonra da dalga kıranda yürüdü ve taş yığınlarından birinin üstüne oturdu. Polonya'dan gelen feribot rıhtıma yanıklaşmak üzereydi. Denizin rengi gri, mavi ve yeşilin karışımıydı. Birden o sisli gecede rıhtımda bulduğu bisiklet geldi aklına. Bisiklet hala babasının arka bahçesinde saklı duruyordu. Geri götürmeye karar verdi. Yarım saat sonra ayağa kalkarak Maria Gatan'a doğru yürüdü. Kapıyı açıp durdu. Odanın ortasında yepyeni bir CD seti duruyordu. Tam üstüne de bir kart iliştirilmişti. ''Bir an önce iyileş ve geri dön. İş arkadaşların.'' Swedberg'e tamircilerin eve girip evi onarmaları için verdiğim yedek anahtar demek hala onda diye geçirdiği içinden. Gözleri dolmuştu. Cihazın yanına oturdu. Çok etkilenmişti. Kendine hakim olmakla zorlanıyordu. Ama yine de böylesi bir davranışı hak etmediğini düşünüyordu. Aynı gün 12 Haziran Perşembe günü İsveç'te Güney Afrika arasındaki telex hatlarında öğlen saat 12 ile gece saat 10'a dek süren bir arıza oldu. Bu yüzden de Wallander'in mesajı gecikmişti. Gece görevlisi Güney Afrika'daki meslektaşlarına mesajı gönderdiğinde saat 10.30 olmuştu. Mesaj alınmış, kaydedilmiş ve ertesi sabahki dağıtım için mesaj sepetine konulmuştu. Ama bir görevli Shepherds adında bir savcının İsveç'ten gelen tüm mesajların kopyalarının hiç zaman yitirilmeden ofisine gönderilmesine ilişkin gelen yazılı emri hatırlamıştı. Telex odasındaki polis akşamüstü ya da gece geç saatlerde gelen mesajları ne yapmaları gerektiğini hatırlamıyordu. Özel dosyaların birinde olması gereken Shepherds'ın yazılı emrini de bulamıyordu. Nöbetçi polislerden biri mesajın ertesi sabaha dek beklemesi gerektiğini ileri sürerken diğeri yazılı emri bulamadığı için çok öfkelenmişti. Uykusunun açılması için yazıyı aramaya başladı. Yarım saat sonra yanlış bir dosyaya kaldırılmış emri buldu. Shepherds'ın gönderdiği yazıda geç saatlerde gelen mesajların saat kaç olursa olsun mutlaka telefonla kendisine bildirilmesi açık seçik bir dille belirtilmişti. Saat gece yarısına yaklaşıyordu. Bu aksiliklerin ve hataların sonunda Shepherds'a ancak 12 Haziran Cuma gece yarısını 3 geçe telefon edilebilmişti. Shepherds suikast girişiminin Durban'da gerçekleşeceğine yürekten inanmasına karşın yine de uyumakta güçlük çekiyordu. Karısı Judith uyuyordu ama o sağa sola dönüp duruyordu. Borslap'ı Cape Town'a yanına alamadığına üzülüyordu. Victor Mabasha ile ilgili tek bir haber alamamaları da garipti. Borslap defalarca Victor Mabasha'nın ortadan yok olmasında oldukça garip bir şeylerin olduğunu söylemişti. Başucundaki telefon çaldığında karısı bir şeyler mırıldanarak arkasını dönmüştü. Shepherds sanki bu telefonu bekliyormuşçasına heyecanla ahizeye uzandı. Interpol nöbetçi memurunun okuduklarını can kulağıyla dinledi. Komodinin üstündeki kalemi aldı, memura ismi bir kez daha yinelemesini söyledi. Sikozi Tsiki. Telefonu kapattı, yatağında oturdu. Judith de uyanmış meraklı gözlerle kocasına bakıyordu. ''Bizim için tehlikeli bir şey yok ama'' dedi. ''Başka biri için son derece tehlikeli olabilir.'' Borslap'ın numarasını çevirdi. ''İsveç'ten yeni bir mesaj gelmiş'' dedi. ''Adamın adı Viktor Mabaşa değil, Sikozi Tsiki. Suikast büyük bir olasılıkla yarın gerçekleştirilecek.'' ''Lanet olsun'' dedi Borslap. Hiç zaman yitirmeden Shepherds'ın ofisinde buluşmaya karar verdiler. Judith kocasının korktuğunu görüyordu. ''Ne oldu?'' diye sordu bir kez daha. ''Olabilecek en kötü şey'' diye yanıt verdi. Sonra da gecenin karanlığına daldı. Saat gece yarısını 19 dakika geçiyordu. 34. ayrımın sonu. Sayfa 465.